24. Bölüm. İki ajan Rick Barrows'u sürükleyerek götürünce Nava bir an için rahatladı. Ama sonra yine kalbi sıkıştı. David Kane'i bulduklarında federal ajanların işin ucunu bırakacaklarını düşünmüştü ama bu sefer de kadınlara oldukları yerde kalmalarını söylüyorlardı. Nava içinden okkalı bir küfür etti. Sonunda şansları tükenmişti. "Sen git," dedi Kane'e. "Seni yakalarlar. Göreceğiz bakalım. Eğer beni teşhis ederlerse o zaman kendimi seni düşünmeden kurtarmam daha kolay olur." Kane itiraz edecekken sözünü kesti. "David, bunu tartışacak zaman yok. Hala beni arıyorlar. Yani biraz sonra senin adamı sorgulayacaklar. Bunu yaptıklarında yanlış adamı yakaladıklarını anlamaları an meselesi." Kane'in gözlerinin içine bakarak bir an duraksadı ve onun mantıklı düşünmeye başladığından emin olunca devam etti. "Şimdi beni dinle. Şehrin en kötü semtine git. Bir motele yerleş. Nakit öde. Jasper'ı arama. Yarın öğlen Philadelphia Sanat Müzesi'nin lobisinde buluşalım. Eğer 12:05 gece gelmemişsem bil ki artık tek başınasın." Kane birkaç saniye sustu. Gözlerini kırpıştırdı. Sonra da başını salladı. "Yakında görüşürüz," dedi ve tek kelime daha etmeden çamurlu yokuştan yukarı çıkmak için arkasını döndü. Kane arkasına bakmadı. Oradan mümkün olduğunca çabuk uzaklaşmalıydı. Ama dizinin kırık olması işini zorlaştırıyordu. Birden birinin dirseğini tuttuğunu hissedip dönünce yanında üniformalı bir polis olduğunu gördü. "Beyefendi, yardıma ihtiyacınız var mı?" diye sordu iri yarı polis. Kane'in yok diyecek hali yoktu. Bu yüzden de "Evet, lütfen," dedi. "Merak etmeyin," dedi polis yokuşu çıkmasına yardım etmek için dirseğini daha da sıkıca tutarak. Yavaş ama emin adımlarla ilerlediler ve kısa süre sonra sokağın 10 adım ötesindeydiler. Kane topuklarını çamura bastırarak neler olacağını görmek için ilerledi. Crow tüm kelepçeleri kontrol edinceye kadar kendini rahat hissetmedi. Ancak o zaman dişlerini sıktığını fark edip çenesini oynattı. Minivanın zeminine oturtulmuş, sandalyede titreyen Kane'e baktı. Vanner'ı hala yakalayamamışlardı ve bu yüzden de Kane'i hemen New York'a götürmeleri gerektiğinin farkında olmasına rağmen bekledi. Forsythe Vanner'a ne olduğunu umursamıyordu ama Crow arkasına bakmadan gidecek bir adam değildi. Vanner tehlikeliydi ve yakalanması gerekiyordu. Ayrıca ona garip gelen bir şey vardı. Karşısındaki adam 3 ajanı alt edebilecek birine benzemiyordu. "Vanner nerede?" diye sordu Crow 3. kez. Kane cevap vermedi. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya devam etti. Elleri o kadar titriyordu ki yüzüğü sandalyenin koluna çarpıp duruyordu. Crow başını yana eğip adamın sol elinin yüzük parmağına baktı ve kalbi duracak gibi oldu. David Kane evli değildi. Belki de kılık değiştirmek için takmıştı yüzüğü adam. Titreyen eli tuttuğunda adam kendisine bir şey yapacağını sanarak dehşetle irkildi. Crow yüzüğü çekiştirerek çıkardı ve adamın parmağına baktı. Yüzüğün izi vardı. O şey adama aitti. Yani evliydi. Midesi düğümlendi. "Sen David Kane değilsin." Adam hıçkırarak ağladı. Birden her şeyi anladı Crow. Yakalanması fazla kolay olmuştu. Karşısındaki ödleğin tekiydi. Smith Wesson tabancasını çekip adamın şakağına dayarken diğer eliyle de çenesini tuttu. Hasta yatağındaki Bessie'yi düşündü bir an için. Onu yüzüstü bırakmayacaktı. Bırakamazdı. "Bana bak. Yüzüme bak." Adam gözlerini açınca yaşlar yanaklarından süzüldü. "Neler olup bittiğini anlatmak için 5 saniyen var. Eğer anlatmazsan çekerim tetiği ve beynin arabanın dört bir yanına dağılır. Eğer blörf yaptığımı sanıyorsan gözlerimin içine bak. Öyle olmadığını anlayacaksın. Şimdi 5, 4, 3 göz göze geldiler. Crow soğuk ve kararlı bakıyordu. Adamsa dehşete kapılmıştı.
"Tabancayla tehdit ettiler,"
diye ağladı. "Tabancayla tehdit ettiler.
Karımla bebeği öldürürüz dediler."
"Karınla bebeğini öldürürüz dediler. Kahrolası." Crow tabancayı adamın şakağından çekmedi. "Ne zaman ve nerede?"
"Sırada."
"Şimdi sırada." Crow dışarı fırlayıp mikrofona bağırmaya başladı. "Tüm ekiplerin dikkatine. Yakaladığımız hedef aldatmacaymış. Tekrar ediyorum. Hedef bir aldatmaca. Çevreyi sarın. Hemen." 2 metre, 1 metre. Kane'in kalbi normal atmaya başladı. O kadar yaklaşmıştı ki birkaç adım sonra polisi atlatabilirdi. Polislere dikkat bile etmeden yağmurda geçip giden arabaları görebiliyordu. Tam bir adım daha atacakken polis telsizinden bir bağırış duyuldu. Nava sıranın gerisinde kaldı ne yapacağını düşünmeye çalışırken. Önünde hala 4 kadın vardı. Birini rehin almayı düşündü. Ama böyle yaparsa federaller onu vurmak zorunda kalırdı. Diğer yandan kimseyi önüne siper etmezse de intihar etmek gibi bir şey olurdu bu. Arama ekibi 3 FBI ajanına ve 6 polise indirgenmişti. Daha fazla adamla da çarpışmıştı zamanında. Herhalde. Belki de kim olduğunu anlamazlardı ve sahte kimliğini yutarlardı. Ama buna pek inanmıyordu. Birden 3 ajan da aynı anda dondu. İlki silahına el attığı anda David'in dublörünün yakayı ele verdiğini anladı. Dünya bir anda kararır gibi olunca Glock'unu çıkarıp ateş etmeye başladı. Kane polisin kolunu çekip onu yere düşürdü. Adam kendine gelemeden bastonu kafasına geçirdi. Nava polislerden daha iyi nişancı oldukları için öncelikle FBI ajanlarını hedef seçti. Şaşmaz bir isabetle 3 el ateş etti. Silah sesleri kulağına bile gelmeden 3 mermi de hedeflerine doğru yol alıyordu. Mermiler ajanların omuzlarına saplanınca ortalık cehenneme döndü. Sırada duran kadınlar avaz avaz bağırarak kaçışırken polisler de gizlenecek bir yer aradılar. Daha kimse ne olduğunu anlayamadan Nava çamurlu yokuştan Kane'e doğru koştu. Kane de o anda polisin kafasına bastonunu indiriyordu. İkisi de dengesini kaybedince birbirlerine sarılarak düştüler. Nava polisin üstünden atlarken adamın sağ kulağının arkasındaki kesikten kan aktığını gördü. Bayılmıştı. Uzanıp Kane'i ayağa kaldırdı ve onu sürükleyerek son birkaç adımı daha ilerletip yola çıktı. Bir araba bulmaları gerekiyordu. Her yerde polis arabaları vardı ama içleri boştu. Önlerinde yürüyen yolcular onlardan habersizdi. Kane omzunun üzerinden geriye doğru bakınca bakmamış olmayı diledi. Eli silahlı 6 polis yokuşu çıkıyordu. Oradan kaybolmak için 15 saniyeleri vardı. Yoksa yine ateş edilecekti. Nava muhteşemdi. Muhteşemden de öteydi ama 6 silahlı polisi alt edecek hali yoktu. Ayrıca Kane böyle bir şeye kalkışmasını da istemiyordu. Çünkü onları alt edip kendisini de öldürtebilirdi. Tek bir çıkış yolu vardı. "Bana tabancanı ver," dedi Kane. Nava tereddüt etmedi. Talebi kadına garip gelmemişti ama kendisi için öyle değildi. Kane tereddüt etmeden sendeleyerek yağmurlu sokağın ortasına çıktı ve tabancasını havada salladı. Kırmızı bir Vosvos aniden fren yaptı. Yoldan kayarak çıkıp korumalığa çarptı. Yanından hızla bir Ford Mustang geçti. O da su sıçrattı. Kane bir an için gözlerindeki suyu silene kadar göremedi. Sonra da siyah bir Mercedes'in üzerine doğru geldiğini gördü. Tabancayı ön cama doğrulttuğunda blörf yapıyordu aslında. Ama bu işe yaradı. Sürücü Kane'in dizine yarım metre kala durabildi. Karartılmış camlardan arabanın içi görünmediği için sürücüyü göremedi. Nava arabaya doğru koşup kapıyı açtı. Sürücünün yakasına yapışıp dışarı çekti ve silahı şakağına dayadı. Adam fazla rahat görünüyordu. Nava'ya bakmadı bile. Doğrudan Kane'e bakıyordu. Yağmur adam? Doug Kane'i gördüğüne inanamıyordu. Nava Kane'e baktı. Tanışıyor musunuz? Kane sadece başını salladı. Peki bin arabaya diye emir veren Nava, Doug'u ön koltuğa oturturken Kane de arkaya geçti. Daha kapıyı bile kapayamamıştı Nava sonuna kadar gaza bastığında. Kane bir korna sesi duydu ve dönüp bakınca küçük bir aracın kayarak bir minivana çarptığını gördü. Hızlanmaya devam ettiler. Nava önlerine çıkan tüm arabaları hiç zorlanmadan geçiveriyordu sanki. Birkaç dakika sonra bir süreliğine güvendelermiş gibi biraz yavaşladı. Kane ona ve yanında oturan Doug'a bakınca bu manzarayı daha önceden gördüğü hissine kapıldı. "Neden Philadelphia'dasınız?" diye sordu hocasına. "Penn Üniversitesi'nde bir seminer veriyordum," dedi Doug biraz şaşkın bir halde. "Asıl senin ne işin var burada? O elindeki ne?" diyerek Kane'in elindeki tabancayı işaret etti. Kane tabancaya bakıp iç geçirdi. Tam olanları açıklamak üzereyken Doug'un cep telefonu çaldı. "Cevap verme," diye emir verdi Nava. "Hayır," dedi Kane. Sanki başka bir dünyadaymış gibi çıkıyordu sesi. "Bence cevap vermeli." Doug bir düğmeye bastı ve telefonu kulağına tuttu. "Alo?" Kane arayanın sesini tanır gibi oldu. Doug artık şaşkın bir ifadeyle değil, inanmaz gözlerle bakıyordu ona. "Burada. Tabii bir saniye." Telefonu Kane'e uzattı. "Seni arıyorlar." Kane telefonu alırken Nava ona sorgulayan gözlerle baktı. "Naber?" dedi Kane sakince. Bu olaya bir tek o şaşırmamıştı. "Evet, gayet iyiyiz. Tamam. Nex'in final maçını kazandığı yıl son maçı izlediğimiz yerde buluşalım. Mümkün olduğunca çabuk geleceğiz." Telefonu kapayıp Doug'a verdi. Nava, "Kim o?" diye sorarken dikiz aynasından Kane'e bakıyordu. "Jasper'dı. Manhattan'a dönmemiz gerek." "Ne?" "Güven bana," dedi Kane. "Galiba sonunda ne alt edeceğimi anladım." Arkasına yaslanıp gözlerini kapadı. Olacaklarla başa çıkabilmek için dinlenmesi gerekiyordu. Acil tıbbi müdahale ekibi Williams'ın iyi olacağını söyledikten sonra Crowe'un yakasına yapıştı ve ambulansa çarptırarak ayağa kaldırdı. "Anlat." Memur Williams hala kendinde değil gibiydi. Kuruyan kan yüzünden garip bir geometrik desen gibi duruyordu. "Ben Kane'in yokuşa çıkmasına yardım ediyordum ve..." "Ne yapıyordun?" dedi Crowe kulaklarına inanamayarak. Ben yalnızca, yani ona yardım ettim ama göremedim ki, bilemedim yani. Onun Kane olduğunu yardım ederken bilemedim demek istedim." Crowe öyle bir bakıyordu ki Williams konuşmaya devam edemedi. Boğazını temizleyip sözüne devam etmeye çalıştı. Adam ne yaptığını açıklamaya çalışırken Crowe onu öldürmemek için kendini zor tutuyordu. Bu kadar yaklaşıp da son dakikada Kane'i ellerinden kaçırdıklarına inanamıyordu. Crowe büyük çaplı kelle avlarından işte bu yüzden nefret ederdi. Çok sayıda ajan ve polis olunca hep hata yapılırdı. Kötü herifler de kaçıp giderdi. Kendi başına iş yapmayı severdi o. Tek bir avcı hedefin peşinde düşünce hata olmazdı. Sokağın ortasında duran hasarlı minivana bakınca ellerini kaldırıp bağırmak istedi. Kazayı yapanlar bir adamla bir kadının zavallının tekini rehin aldıklarını söylüyorlardı. Ama sorun kimsenin kaçırılan arabanın neye benzediğini hatırlayamamasıydı. Hyundai'nin sahibi arabanın büyük ve koyu mavi olduğunu söylüyordu. Voyager'ın sahibine kalırsa da ufak ve yeşil bir arabaydı. İfadeleri beş para etmezdi yani. İki sürücü de koyu renkli bir araç olduğu konusunda hemfikirdiler bir tek. Krov'da onlar böyle diyorsa deneyimle sabit aracın parlak sarı olduğuna iddiaya girebilirdi. Yani ellerinde hiç ipucu yoktu. Açık gri gökyüzüne baktı. Yağmur durmuştu sonunda ama hava hala nemliydi. Ne yazık ki fırtına tamamen dinmediği için uyduları devreye sokamıyorlardı. Grimes'ı arayınca bunu doğruladı Crow. Hava bu kadar bulutluyken uydular bir işe yaramazdı. Sigarasından bir nefes çekti ve yanan ucuna baktı. Dumanı bir süre ağzında tuttu, sonra üfleyince duman yavaşça dağıldı. Dumanı izlerken düşüncelere daldı. Kane'in yerinde olsaydı ne yapardı? Bir sivil gibi düşünmeye çalıştı. İlk önce hayatta kalmak isteyecekti. Weiner'ın özgeçmişini ve son yaptıklarını da hesaba katarak Kane kadının bunu becerebileceğine güvenebilirdi. İkincisi normal hayatına dönmek isteyecekti. Polise gitmekten korkacaktı ama yine de hayatı boyunca kaçmak da istemeyecekti. O yüzden de ne? Güvendiği birine sığınacaktı. Bir arkadaşına ya da kardeşine. Peki ikizi neredeydi? Crow Weiner kendilerini yemleyip kaçınca Grimes'ın Jasper'ı bırakmış olduğuna inanamıyordu. Operasyonun başında Crow olsaydı ikizi kullanırdı. Ama artık çok geçti. Çünkü Jasper Kane de kardeşi gibi kayıptı. Crow olur da biri gelir diye birkaç ajanı Jasper'ın dairesinin çevresine dikmişti ama bu konuda ümitli değildi. Sigarasını ezerek söndürürken gökyüzüne baktı. İki kardeş sonsuza dek sırra kadem basamazlardı. Eninde sonunda ortaya çıkacaklardı. Çıktıklarında da Crow'u bulacaklardı karşılarında. Bir dahaki sefere hata olmayacaktı. İki saatlik yolculuk boyunca Kane eski hocasına Jasper'ı, Nava'yı, Forsyth'ı, Peter'ı ve Laplace'ın şeytanını anlattı. O konuşurken Nava'da durum değerlendirmesi yapıyordu. Tversky'nin dosyalarını ilk okuduğunda bilim kurgu olduğunu sanmıştı anlattıklarının. Ama o çıkmaz sokakta Julia'nın söylediklerini duyduğunda fikri değişmeye başlamıştı. Ama yine de Kane'in Tversky'nin yapabileceğini iddia ettiği her şeyi yapabildiğini düşünmemişti. Şimdi ise tren garındaki şansları, Doc'la böylesine buluşuvermeleri Kane'in bu işte bir şekilde parmağı olmalıydı. Ama belki kendi de ne yaptığını bilmiyordu. Kane'in yeteneklerinin sınırlarını bilmiyordu. Bunu öğrenmek de istemiyordu. Yeteneklerini kullanmayı öğrendiğinde neler olabileceğinden korkuyordu. Birden aklına çocukken sirke gidip filleri ilk gördüğü gün geldi. 3 tane fil vardı ve bu 6 tonluk canlıların kaçmaması için ayaklarına ince birer halat bağlanmıştı sadece. Nava'nın aklı karışmıştı. Babasına neden hayvanların ipleri koparmadıklarını sorduğunu hatırlıyordu. ''Bu koşullanmaları ile ilgili bir şey.'' diye açıkladı babası. ''Filler daha bebekken kalın demir zincirlerle bağlanırlar. O ilk aylar boyunca da ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar bu zincirleri kıramadıklarını görürler.'' ''Ama ipler zincirlerden daha ince.'' dedi Nava. ''Filler ipleri koparabilir.'' ''Evet ama eğitimciler filler zincirleri kıramayacaklarını öğrenene kadar ip kullanmazlar. Bak Nava, aslında o filleri orada tutan ipler değil.'' Akıllarındaki koşullanma. İşte bu yüzden bilgi önemlidir. Eğer bir şey yapabileceğini düşünürsen aslında bu mümkün olmasa bile yapabildiğini görürsün. Eğer yapamayacağını düşünürsen o zaman da çoğunlukla yapamazsın. Çünkü yapmayı denemezsin bile. İşte bu Kane'in durumunu çok iyi açıklıyordu. O eskiden bir zincirle bağlanmıştı. Ama şimdi bir ipti onu tutan. Şimdiden ipi esnetebileceğini öğrenmişti. Ama ya koparabileceğini, hatta kopardığını keşfettiğinde o zaman ne olacaktı? Nava ürperdi. Kane normal kuralların kendisi için geçerli olmadığını öğrendiğinde ne yapacaktı? Who grubunun şarkısı Gerçek Ben çalıyordu Bangır Bangır Tavernada. Jasper kolasını yudumladı ve tedirgin bir şekilde kapıya baktı. Kapı her açıldığında içeriği aydınlatan güneş ışığından dolayı gözlerini kısıyordu. Girdikleri ilk anda insanları göremiyor ancak kapılar kapandıktan sonra yüzlerini seçebiliyordu. Ve o zaman ajan olup olmadıklarını kestirebiliyordu. Ajanlar her yerdeydi. Bunu biliyordu. Onların kendisini gözlediklerini hissedebiliyordu. Zihnine girmeye çalışıyorlardı. Ama buna izin vermeyecekti. Eğer sürekli bir adım önde olurlarsa onları yenebilirlerdi. Şimdiye kadar Jasper, David'i korumak için elinden geleni yapmıştı. Ama yakında Jasper'ı kurtaran David olacaktı. Bu da iyiydi. Kardeşler böyle günler içindi. Birbirlerini korumak için yaratılmışlardı. Jasper kolasını bitirip buzları çiğnemeye başladı. Balık etli garson kız bardağının boş olduğunu görünce kırıtarak yanına geldi. "Bir kola daha alır mısın hayatım?" "Olur, kurtursur," dedi kafiyeli konuşurken sesini alçaltmaya çalışarak. Garson kız ona garip garip bakıp bara gitti. Derin bir nefes aldı. Zamanı gelmişti. Bunun tadını alabiliyordu. Hatta koklayabiliyordu. Ama bu diğer koku gibi değildi. Bu iyi bir kokuydu. Temiz ve saf bir koku. Bu galibiyetin kokusuydu. Kazanmanın. Başından beri hep haklıydı ve onu alıp bir yere kapatmışlardı. Çok uzaklara kapatmışlardı. Çünkü zihnindeki gerçekten korkuyorlardı. Ama artık gerçek açığa çıkmıştı. Özgürdü. Sonunda sesin bunca yıldır ona söylediklerini anlıyordu. Aslında başından beri her şey çok açıktı. Neden bunu daha önce anlayamadığını kestiremedi. Ama artık biliyordu. Yakında David de bilecekti. Bir hafta önce David buna karşı çıkar, Jasper'a korku dolu gözlerle bakardı. David ona öyle baktığında Jasper kardeşinin için için "Lütfen bu bana olmasın, bana olmasına izin vermeyin" diye yakardığını duyar gibi olurdu. Jasper o bakıştan nefret ederdi ama zaman içinde kardeşinin neler hissettiğini anladı. Kardeşini suçlamıyordu. Eğer aynı şey kendisine olsaydı o da aynı tepkiyi verirdi. Garson kolasını getirdiğinde bu sefer gülümsemiyordu. Jasper 3 dikişte içti kolasını. Boğazı yanar gibi olduysa da bunu umursamadı. Gerçeği gördüğünden beri hiçbir şey ona kötü gelmiyordu. Tahta masaya kazınmış grafiti, elinin altındaki bardağın soğuk yüzeyi, hatta bira kokan barın havası bile mükemmeldi. Her şey gerçekti. Şimdiydi. Kapı açılınca gözlerini kıstı. 3 kişi girdi içeriye. İlki bir kadındı. Ses ona bu kadını anlatmıştı. O güçlü bir müttefikti. Şu anda hala tehlikeli, emin olmayan biriydi. Arkasından kabarık gri saçlı bir adam girdi. David'in eski hocası Doc'tu bu. Jasper onunla bir kez karşılaşmıştı. Akıllıydı profesör. O anlardı. Son giren kişiyi tanıdı. O kendi olmayan kendisiydi. İkizi David'ti. Kapı kapanınca kardeşiyle göz göze geldi. Bakışları hatırladığından da deliceydi. Jasper'ın gözlerine ilişinceye kadar çevreye paranoyak bir şekilde bakınmıştı. David'in gözleri gibi birçok göz görmüştü Jasper bugüne kadar ama bu gözler son 3 yıldır girip çıktığı akıl hastanelerinin beyaz gri duvarlarının arkasında kalmıştı. Jasper başını sallarken 4 gün önce yeniden uyanışından beri ilk defa rahat etti. Kardeşi sonunda hazırdı.